Ayrım 7, Denge Oyunu, Selim Deringil, sayfa 47. Zaman kazanmaya birincil önem verdiği çeşitli kaynaklardan anlaşılıyor. Suat Hayri Ürgüplü, İnönü kabinesinde savaş yılları boyunca gümrük ve tekel bakan olarak görev almıştı. Kendisi İnönü'nün bakanlarına sürekli olarak zaman kazanmanın öneminden söz ettiğine işaret etmiştir. 40. Suat Hayri Ürgüplü ile mülakat 1-11-1977. Ürgüplü, İnönü'nün sürekli olarak sabrın sonu selamettir atasözünü tekrarladığını ve kabineye sürekli olarak telkinde bulunduğundan söz etmiştir. Zaman kazanmaya birincil önem verdiği çeşitli kaynaklardan anlaşılıyor. Suat Hayri Ürgüplü, İnönü kabinesinde savaş yılları boyunca gümrük ve tekel bakan olarak görev almıştı. Kendisi İnönü'nün bakanlarına sürekli olarak zaman kazanmanın öneminden söz ettiğine işaret etmiştir. 40. Suat Hayri Ürgüplü ile mülakat 1-11-1977. Ürgüplü, İnönü'nün sürekli olarak sabrın sonu selamettir atasözünü tekrarladığını ve kabineye sürekli olarak telkinde bulunduğundan söz etmiştir. Biraz daha beklersek meseleler gelişecektir ve o zaman belki bir bakış açısı daha buluruz. Yeterince beklenirse ya devenin binicisi, ya kendisi, ya da güdücüsü ölecektir. 41. Ürgüplü ile mülakat 1-11-1977. İnönü'nün diplomaside birçok uygulaması bu tür görüşler ışığında açıklık kazanmaktadır. Türkiye'nin tarafsızlık politikası İnönü'nün yürüttüğü şekliyle özünde bir bekleme politikasıdır. 42. Weisband, sayfa 37. İnönü'nün dünyasında kişilere bağlılık ve duygusallığa yer yoktu. Her bakımdan dizginleri elinde tutuyor, başbakan veya dışişleri bakanlarını olayların akışına göre uygun gördüğü gibi değiştiriyordu. Aras'ın yerine Saracoğlu'nu getirmesi bunun bir örneğidir. Bir başka örnekse İngiliz-Türk ilişkilerinin en kötü döneminde 1944, İngiliz dostluğu uğruna İngilizlerce Alman yanlısı olarak görülen Numan Menemencioğlu'nun görevden alınmasıdır. Gene aynı anlayışla savaşın bitiminde Sovyetlerle beliren çelişkiler sonucu anti-Sovyet görüşleri bilinen Saracoğlu görevden uzaklaştırılmıştır. 43. Feridun Cemal Erkin, Le Relation Turco-Sovyetik, sayfa 322. Yerine başkanlığa atanan Recep Peker, totaliter tutumu ve tüm muhalefete karşı kesin tavrıyla bilinirdi. Belli bir süre zarfında bu atama İnönü'nün politikasına uygun gelmiştir. Ama savaştan sonra Amerika'nın Türkiye üzerinde etkin olmaya başlamasıyla Peker'in antiliberal olarak görülmesi ve İnönü rejiminin Amerikalılarca fazla katı bulunması, Peker'in de Saracoğlu gibi sıhhi nedenlerle görevden ayrılmasına yol açtı. 44. Tam Kaç, A.G.E, sayfa 225. İnönü'nün en yüksek mevkilerdeki bakanlarını istediği gibi atayıp azledebilmesi, onların hiçbir zaman kendilerine özgü bir çevre edinmelerine fırsat tanınmamasından kaynaklanıyordu. Böylece kendisine rakip bir güçlü adam figürünün belirip etrafında muhalefet odağı oluşturmasına engel oluyordu. Örneğin parti içinde hatırı sayılır bir ağırlığı olan Recep Peker, başbakanlığa atanınca normal mevzuat gereği CHP başkan vekilliğine de atanması gerekirken bu gerçekleştirilmedi. 45. A.G.E. İnönü'nün bu tavrı Menemencioğlu'nun istifasıyla sonuçlanan olaylarda da görülebilir. 1943 aralığında Kahire Konferansı'ndan döndükten sonra verdiği bir davette İnönü, Menemencioğlu'nu topluluğun önünde övmüş, ona müzakerelerin fatihi olarak hitap ettikten sonra Eden ve Hopkins'i mat etmesinden ve Türk görüşünü amansızca savunmasından dolayı kutlamıştı. Ama birkaç ay sonra İngiltere'ye yaklaşmak amacıyla Numan Menemencioğlu adeta kurban edildi. Bu kez gene bir yemek davetinde İnönü çevresindekilere üzerimden büyük bir ağırlık kalktığını hissediyorum. İki senedir Menemencioğlu'nun kaprislerini çekiyorum. Evet, iyi bir müzakereciydi ama gene de ondan ayrılmanın zamanı gelmişti şeklinde konuştuğu aktarılır. 46. Ürgüplü ile mülakat. 1.11.77. Ürgüplü her iki davette de bu sözleri şahsen işittiğini söylemiştir. İnönü çevresindeki hiç kimsenin kendisine fazla yaklaşmasına izin vermez, hepsinin gereğinde bir yana bırakılabileceğini sezdirirdi. Bu aşamada birçok Türk ve yabancı kaynak tarafından dış işlerinin beyni olarak değerlendirilen Numan Menemencioğlu'nun kısaca incelenmesinde yarar vardır. İnönü'nün emri altında karar verme yetkisine sahip kişilerin en önemlisi Numan Menemencioğlu'dur. 47. Weisband, sayfa 46. Menemencioğlu genelde parlak bir zeka ve birinci sınıf bir diplomat olarak tanınırdı. Fransız Büyükelçisi Massigli anılarında ondan bu kadronun dış işlerinin en zeki elemanı olarak söz etmektedir. 48. Rön Massigli, La Turquie Devant La Guerre, sayfa 282. Saracoğlu'nun Dışişleri Bakanı olduğu 1938-1942 dönemi dahil dış işlerini çekip çeviren aslında Menemencioğlu'ydu. Onu yakından tanıyanlar diplomasi konusunda Saracoğlu'ndan çok daha tecrübeli olduğunu söylerler. 49. Nermin Streeter Menemencioğlu'yla mülakat. Londra, 9.6.1977. Bayan Menemencioğlu, Numan Menemencioğlu'nun ağabeyi, Muvaffak Menemencioğlu aynı günlerde Anadolu Ajansı'nın başındaydı. Nermin Hanım, amcasına yakınlığı dolayısıyla bu devrenin olaylarını yakından izleme olanağı bulmuştur. Doktor Aras döneminde bile Dışişleri Bakanlığı'nın düzeyinin yükseltilmesinde ve profesyonel bir kadro oluşturulmasında Menemencioğlu başlıca etmen olmuştur. 1930'ların Türkiye'sinde iyi eğitilmiş bir diplomatik kadro oluşturulmasında Menemencioğlu'nun Aras'tan daha fazla payı vardır. 50. Weisband, sayfa 46. Almanlar da Menemencioğlu'nun gerçek anlamda dış işlerini yürüten kişi olduğu kanısındaydılar. 28 Mart 1941'de Alman Büyükelçisi von Papen görüşlerini Berlin'e bildirirken Numan Bey gerçekleri bakanından çok daha iyi kavramaktadır der. Ama bu gerçeklerin Numan Menemencioğlu tarafından Almanya lehine bir tutum doğrultusunda değerlendirilmediği de aynı Alman belgelerinden anlaşılmaktadır. 51. DGFP Series D, Volume 12, No 231, No 295. Menemencioğlu kendi ifadesinde Dışişleri Bakanlığı'na atanmasının sadece sorumluluklarının şekil değiştirmesi demek olduğunu söyler. Bu makama hiçbir şekilde yabancı değildim. Zira 13 senedir bakanlığın başındaydım ve bu nedenle de Türkiye'nin dış politikasına yön vermekteydim. Sorumluluğum yalnızca bir başka şekil almıştı. 52. Menemencioğlu anılarını Fransızca olarak Le Détroit, Udela Mediterranea, Apertua, Etüt, Souvenir başlığıyla Paris'te büyükelçiyken kaleme almıştır. Bu yayımlanmamış müsvedde kendisinin düşünce ve tasarılarını içermektedir. Yukarıdaki referans sayfa 267'dedir. Bundan sonra Menemencioğlu'nun anıları olarak referans verilecektir. Menemencioğlu bakanlığın işleyişini en sıkı biçimde denetlerdi. Bir bakıma bakanlığa bu denli sahip çıkışı İnönü'nün onu azledişinde başlıca etkenlerden biri olarak görülebilir. Özellikle İnönü'nün bakanlarından birinin aşırı güçlenmesine karşı duyduğu kuşku göz önünde bulundurulursa Menemencioğlu'nun düşürülüşü anlam kazanmaktadır. Zira bir dönemde Menemencioğlu hükümetin en önemli şahsiyeti durumuna gelmişti. Frey'in de parmak bastığı gibi savaş yıllarında Dışişleri Bakanı bakanlar piramidinin zirvesine ulaşmıştı. 53. Ferry, sayfa 265. Menemencioğlu'nun makamı diğer bakanların gayri resmi uğrak yeri olmuş ve kendisinin dünya gelişmelerini değerlendirişindeki tutarlılığı onun yabancı elçilik mensupları nezdinde dış politika uzmanı olarak büyük saygınlık kazanmasına neden olmuştu. 54. Weisband, sayfa 51. Menemencioğlu ve uyguladığı politika yoğun tartışmalara konu olmuştur. Bazılarına göre kesinlikle mihver yanlısıydı ve Almanya ile daha sıkı bir işbirliğine gidilmesinin savunucusuydu. Bir başka görüşe göre ise her şeyden önce Türkiye'nin çıkarlarını gözetiyor ve bunların korunması için en gerçekçi ve pragmatik yollara başvuruyordu. İngiliz Dışişleri Bakanı Adan Menemencioğlu'nun kesin bir Alman taraftarı olduğu görüşündeydi. 55. Weisband, sayfa 51 ve sayfa 176. Bu yıllardaki Türk dış politikasının değerlendirilmesi için İnönü kadar Menemencioğlu'nun da düşüncesinin ve dünya görüşünün anlaşılması gerekmektedir. Bir konuda çoğu kaynaklar birleşmektedir. Menemencioğlu'nun birincil amacı Türkiye'yi savaşa sokmamaktı. 56. Weisband, sayfa 50. Yakınları ve meslektaşları aynı noktada hemfikirdiler. 57. Nermin Streeter ile mülakat 9-6-1977. Suat Hayri Ürgüplü ile mülakat 1-1-1977. Menemencioğlu bu amaç uğruna pragmatik yöntemlere başvurmaktan çekinmezdi. Bu pragmatik yaklaşım onun İngilizlerce, Alman yanlısı damgasını yemesine yol açmıştır. Üstün diplomatik becerisi Türkiye'ye en kritik dönemlerde nefes alma olanağını sağlamıştır. Türkiye'nin stratejik konumu onun normal ve alışılagelmiş anlamda bir tarafsızlık politikası izlemesini olanaksız kılıyordu. Bu durumda Menemencioğlu etkin tarafsızlık kavramını gündeme getirdi. Türkiye'nin konumu onun güçlü dostları için hayati bir önem arz etmekteydi. Ama bu dostlar fazla baskıcı olmaya başladıkları zaman karşıtlarıyla da diyaloğa girerek durum dengelenebilirdi. 58. Bakınız 1. bölüm sayfa 5. Ona Menemencioğlu'na göre İngiltere ile müttefiklik ve Almanya ile de saldırmazlık antlaşması imza etmekte çelişik bir durum yoktu. 59. Weisband sayfa 52. Zira amaçlanan Türkiye'nin savaşın dışında tutulmasıydı. Etkin tarafsızlık politikasına göre bu şekilde hem Türkiye'nin İngiltere desteğiyle toprak bütünlüğü korunuyor, hem İngiltere'nin aşırı baskısı sonucu Türkiye'nin kendisiyle doğrudan ilintili olmayan bir kargaşa ortamında kurban edilmesi engelleniyordu. İkinci Dünya Savaşı var olan güçler dengesini tümüyle yok edip yerine bir yenisini getirebilirdi. Bu durumda herhangi bir tarafın öbürünü tümüyle ezerek dünya egemenliği kurması Türkiye gibi stratejik önemi olan küçük bir ülkenin işine gelmezdi. Menemencioğlu, Anthony Eden'a da Von Papen'e de aynı şeyi söyledi. Bu savaşın iki taraftan birinin tamamen ezilmesiyle sonuçlanmasını istemiyoruz. Türkiye'nin çıkarları müzakerelerle sağlanacak bir barış doğrultusundadır. 60. DGFP D Volume 12 No 231 sayfa 411. Türkiye'nin çıkarlarının korunmasının gerektirdiği yerde Almanya ile diyalog kurduğu için bu değerli ve başarılı devlet adamını Nazi yanlısı olarak damgalamak çok hatalıdır. Metin Tamkoç da bu hatalı görüşe katılanlardandır. Metin Tamkoç Warrior Diplomats sayfa 215. İngilizlerin bu yargıya varmalarında etkili olan olayları tahlil edildiğinde, Menemencioğlu'nun Alman yanlısı olarak değerlendirildiği konularda salt yeterince İngiliz yanlısı olmadığından mahkum edildiği görülür. İngiltere için Türkiye'nin büyük kayıplar vererek, belki de baştan başa yıkılarak savaşa girmesi, ona zaman kazandırıcı bir unsur olarak görülüyor. Bu bağlamda Türkiye'ye bir araç olarak bakılıyordu. Menemencioğlu'nun en büyük suçu İngiliz gözüyle bunu anlaması ve engel olmak için elinden geleni yapmış olmasıdır. Nitekim savaş sonrası değerlendirmelerinde müttefik tarafının elçilerinden Fransız elçisi gerçeklere daha yakın görüştedir. Numan Menemencioğlu denge politikasını en mantıklı seçim olarak görüyordu. 62. R. Masigli, S32. Her ne kadar Almanya'nın ekonomik ve askeri gücüne saygısı olsa da Menemencioğlu Almanya'ya karşı derin bir kuşku besliyordu. Almanların sınır tanımayan hırslarından korkuyor ve dünyayı felakete götürmelerinden çekiniyordu. Alman kuvvetleri Türkiye'nin kapısındayken Büyükelçi von Papen'e şunu söylemiştir. Almanya'nın yeni düzeni bizi fazla ilgilendirmiyor. Bizim için her devletin yaşama hakkı ve bağımsızlığı önemlidir. Mihver tarafının bu yeni düzeni hakkında çok az şey biliyoruz. 63. DGFP D Volume 12 No 231 sayfa 409. Yeni düzen, Hitler'in Avrupa'ya getireceğini söylediği ve tümüyle bir propaganda aracı olan yeni Avrupa devletler sistemidir. 28 Mart 1941'de yapılan bu konuşmada Papen, Menemencioğlu'na Hitler'in Sovyetlerle Türkiye arasında seçim yapması gerektiğinde Türkiye'yi seçmiş olduğunu, bunun da Türkiye'nin Almanya'ya daha fazla yaklaşmasını gerektirdiğini ve Almanya'nın Sovyetlere karşı boğazları koruduğunu söyledi. Büyükelçi şöyle devam etti. Bu yüzden Türkler onları Romanya, Bulgaristan ve Yunanistan yoluyla çembere almaya çalıştığımız düşüncesinden artık vazgeçmeliler. 64. A.G.E. Sayfa 410. Burada Almanya ile Sovyetler arasında Kasım 1940'da yapılan görüşmelerde çıkan anlaşmazlıktan söz ediliyor. Hitler, Sovyetlerin boğazlar üzerinde kesin amaçlar beslediğini öğrendikten sonra zaten geçici olan Sovyet-Nazi işbirliğine son vermeye karar vermişti. Bu konuşma Menemencioğlu henüz genel sekreterken ceryan ediyor ve Papen onun Dışişleri Bakanı Saracoğlu'ndan daha gerçekçi olduğu kanısına varıyordu. Papen bu konuda haklıydı. Menemencioğlu'nun gerçekçiliği Almanya'nın bu tutumunun Türkiye'ye karşı beslediği sıcak duygulardan değil, kendi çıkarlarına çok daha iyi hizmet etmesinden kaynaklandığını görmesini sağlıyordu. Papen'e karşılığı da bu oldu. Sovyetler Birliği'nin boğazlara inmesinin Almanya için hayati bir tehlike demek olduğunu söyledi. Bu seçenek, Sovyetleri boğazlara sokmak, Rusya'nın Bulgaristan ve Romanya yoluyla boğazlardan geçerek Akdeniz'e ulaşması demektir. Bu da Almanya'nın güneyden kuşatılması anlamına gelir. Almanlar bu yüksek bedeli ödemeye razı gelseler zaten savaşı kaybedecekler ve biz Türkler bir başka yoldan amacımıza ulaşmış olacağız. Führer'in Rusları boğazlara sokmama kararı Almanya'nın çıkarları açısından isabetlidir. 65. A.G.E. Sayfa 410-411. Papen'in Türk-Alman ilişkilerinin daha sağlam bir güven tabanına oturtulması önerisine de Menemencioğlu şu karşılığı verir. İngiltere'nin müttefiki olduğumuzu biliyorsunuz. Var olan antlaşmalarımıza saygılı davranmak istiyoruz. Bu durumda siz, Herr von Papen, Türkiye'den bir tür müsamahkar tarafsızlık bekliyorsanız size bu tür diplomatik ip cambazlığının mümkün olmadığını belirtmek zorundayım. 66. A.G.E. Papen'e Türkiye ile Almanya arasındaki meselelerin münferit konular halinde ele alınacağını açıklayan Menemencioğlu, Almanya'ya kapsamlı bir teminat vermekten kaçınmıştır. Aynı zamanda İngiltere ile ittifakın Türkiye'nin kendi amaçları dışında herhangi bir şekilde kullanılması anlamına gelmediğini belirtmiştir. Bu sözler Menemencioğlu'nun dış politika felsefesinin en açık göstergesidir. Bir yandan Almanlara Türkiye'nin onlara herhangi bir minnet borcu olmadığını belirtiyor ve var olan anlaşmalara sadakatini vurguluyordu. Öte yandan Türkiye'nin bir saldırıya kesinlikle savaşla cevap vereceğini ama gene de İngiltere tarafından bir araç olarak kullanılmaya da meydan vermeyeceğine parmak basıyordu. Avrupa'da bir denge unsuru olarak Almanya gerekliydi ama bu sözlerle Almanya'ya aşırı yakınlaşma önlenirken aynı zamanda gereksizce katı bir tavır takınarak bir Alman saldırısına maruz kalınması tehlikesi şimdilik bertaraf ediliyordu. Bu konuşmadan sonra Papen, Ribbentrop'a şu telgraf mesajını gönderdi. Bugün Türkiye'nin kendi güvenliğini doğrudan etkilemeyen bir konuda ne gibi bir tavır takınacağını öngöremeyiz. Aynı mesajda Sovyetlerle Türkiye arasındaki seçimin Türkiye lehine kullanılmasının ve özellikle bunun Türklere bildirilmesinin hatalı olduğunu söylemekteydi. Belki de bu konuyu belirsizlik içinde bırakarak ileride Türkiye ile ilişkilerimizde karşılaşılacak zorluklarda baskı aracı olarak değerlendirebilirdik. 67. A.G.E. Ancak burada göze çarpan husus Almanların belirsizlik içinde bırakıldıklarıdır. Zaten savaş öncesinde de Menemencioğlu Almanya'nın Türkiye'de aşırı derecede söz sahibi olmasından kaçınmıştır. Menemencioğlu Türkiye'nin Almanya'ya askeri ve ekonomik bakımdan bağlanmasını önlemek için çok çaba harcamıştı. 68. Weisband sayfa 53. 1938'deki Almanya ziyaretinde Alman Dışişleri Bakanı Ribbentrop'a Türkiye'nin savaş malzemesini SALT Almanya'dan tedarik etmeyeceğini ve hava kuvvetlerini de İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne örnek alarak düzenleyeceğini söyleyen yine Menemencioğlu'ydu. 69. T. Ataöv, Turkish Foreign Policy, 1939-1945, sayfa 9. Aynı ziyareti Menemencioğlu anılarında aktarırken Ribbentrop'un kendisini iktisadi konularda içeren bir ziyaretten çok politik müzakereler düzeyinde görülen bir protokol uyarınca ağırladığını söyler. Bunun nedeni çok geçmeden ortaya çıkacak ve Ribbentrop ona damdan düşercesine bir antlaşma aktine yönelik geniş kapsamlı görüşmeler önerecektir. Kendisine mümkün olduğu kadar yumuşak bir dille 1914'teki tecrübelerimizin pek parlak olmadığını hatırlattım. Bu buluşmada Türkiye ile Almanya'nın dış politikalarındaki farkı vurgulayan Menemencioğlu, Alman politikası ile Türkiye'nin mütevazı politikası arasında hiçbir benzerlik görmediğini söylemiştir. 70. Menemencioğlu'nun anıları sayfa 194. Bu ziyareti Menemencioğlu bir ticaret heyeti başkanı sıfatıyla yapıyordu. Ankara'daki İngiliz Büyükelçisi Nachbull Hugesen, İngiltere Dışişleri Bakanı Anthony Eden'ın Menemencioğlu'nun kesin bir Alman yanlısı olduğuna inandığını söyler. Ama elçinin kendisi bu konuda karşı görüştedir. Menemencioğlu'nun istifasından sonra Londra'ya görüşlerini bildirirken şöyle demiştir. Numan'ın Alman yanlısı olduğunu söyleyecek kadar ileri gidemem. Hele Nazi yanlısı olduğunu söylemek büsbütün yanlıştır. Elçi, Menemencioğlu'nun Türk-İngiliz antlaşmasının da karşısında olmadığını sözlerine eklemektedir. Ama şu da tecrübeyle sabittir ki bu antlaşmayı memleketine en yararlı koşullarda gerçekleştirmek için elinden geleni yapmıştır. İyi hatırlıyorum, 1939 yazında Numan'ın yokluğunda Masikli ve ben Saracoğlu'ndan beklediğimizden çok daha uygun koşullar sağlamıştık. Menemencioğlu döndü ve Saracoğlu'nun kabul ettiği birçok maddeyi geri çevirdi. Bu Numan'ın her zamanki tavrıydı ama eminim her zaman Türk çıkarlarına hizmet etme çabası içindeydi ve Alman yanlısı değildi. 71. F.O. 371R 10541-789-44. Burada ilginç olan Saracoğlu'nun bakan olarak Genel Sekreter Menemencioğlu'nun amiri olduğu halde Genel Sekreter'in görüşlerinin egemen olmasıdır. 7. ayrımın sonu, sayfa 55.